Leyla ve Mecnun, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, 10. Kaset, B100'ü, sayfa 331. Önce biraz düşündü, sonra çevresindekilerin yüzlerine baktı ve ''Efendi'' dedi, ''soyunmak kolay ama önce seni bir giydirmeli, sonra da içeriye beraber girdiğimiz dedeye bakarak ilave etti. ''Götür bu canı, üzerine bir kat urba verip giydirsinler ve bu gece yerini hazırlasınlar.'' Mevlevihanedeki ilk gecemi alt katta meydana açılan hücrelerden birinde keçi postu üzerine serilmiş yün bir yorgan örtünen Üvendire Veis'in yastığının altında geçirdim. Veis bütün gece şeyh huzurunda söylediği sözü düşünüp nefsiyle çatıştı. Bazen sırf bir gece geçirmek için yalan söyleme zilletine katlandığı için kendisine küfrediyor ve ertesi gün buradan nasıl sıvışacağının planlarını kuruyor. Bazen de çoktandır yaşadığı kötü hayata artık bir son vermek gerektiğini düşünüp ''Bu yalanı bana Allah söyletti. Bunda da vardır bir hayır.'' diye kendini teselli ediyordu. Bense bütün gece Veis'in burada yerleşmesi için dua ettim sayılır. Bunu onun için mi yoksa kendim için mi istediğime şimdi bile karar veremiyorum. Ertesi sabah hayat erken başladı. Herkes sabah namazı için ibrik ve leğen başındaydı. Ocak zabitanı dolu ibriklerin sonuncusunu getirip kirli leğenlerin sularını da döktükten sonra cemaatle namaz kılındı. İmamın ünlü müzisyen Hammamizade İsmail Dede Efendi olduğunu ve o gece Veis gibi onun da tekkede misafir bulunduğunu sonradan öğrendim. Müezzinlerin ise tekkenin bir önceki şeyhi müzisyen Ali Nutki Dede'nin öğrencileri olduğuna şüphe yoktu. Bulunduğum hücrenin açık kapısından duyduğum ve hissettiğim bu ibadetin huşu ve ulviyeti beni çok etkilemişti. Kanun koyucu zamanında sarayda kılınan sabah namazlarını hatırladım birden. Güzel sesli imamlar, musiki bilen müezzinler, arada ilahiler ve tekbirlerle kılınan namaz, beni Rukal'in dualara karıştırdığı gözyaşlarının hatıralarına götürdü. Sabah namazından Veis de benim kadar etkilenmiş olarak hücresine döndü ve tekkedeki camlar sabah zikirlerini tamamladıktan sonra kuşluk vaktine dek uyudukları halde o hep ağladı. O gece hayatını değiştirecek bir rüya gördüğü her halinden belliydi. Gözyaşları onunla birlikte benim de üzerime sinen küfür sözlerini ve ucuz hayat kirlerini yıkayıp temizledi. Kuşluk kahvaltısına çağrıldığımızda ikimiz de arınmış, hazırlanmış, teslim olmuştuk. Tekkenin dış kapısı, kendisine açıldığı ve utandırılmadan sokağın yolu gösterildiği halde biz, Kazancı Dede'nin tarif ettiği şekilde Matbah-ı Şerif girişindeki saka postuna diz çöküp oturarak olup biteni seyretmeye ve kendisini sınamaya gönüllü olmuştu. Onun iri kemikli ellerinde tam 18 gün boyunca ben de Mevleviliği öğrendim diyebilirim. Kah Muhib, kah Nevniyaz diyorlardı adına ve herkes ona orada yokmuş gibi davranıyordu. Beni okuyamadığı ve içki parasını okutmak için yanına aldığı için arada sırada kimse yokken resimlerime bakıyor, bazen keşke satsaydım diye hayıflanıyor, bazen bunu satabilseydim yolum buraya hiç düşmezdi diye kadere boyun eğiyor ve ne olduğumu anlamak ister gibi çocukken kulaktan dolma duyduğu hikayemi çözmeye çalışıyordu. Zaten Nedim Efendi'nin evinden sonra İstanbul'un kenar mahallelerinde beni gören herkes böyle yapmış, dilimi anlamak yerine renklerime hayranlıklarını belirterek yetinmişlerdi. Matbah-ı Şerif yemeklerin pişirildiği bir mutfaktan ibaretti ama gerçekte burası dergahın kalbi, bir tür idare karargahı idi. Şeyh'ten sonra en yetkili kişi olan aşçı dedenin sorumluluğundaki mutfakta ocak zabitanı denilen dervişler hizmet ediyor. Hizmete soyunan canlarla hiç konuşmadan gündelik işlerini yürütüyorlar. Bazen alışverişe çıkıp bazen mesnevi okuyorlardı. Veis beni okuyabilmeyi, asıl onların bu damıtılmış zarafetlerini görünce çok istedi. Okumuş insanın hali başka oluyor diyordu içinden. 18 günlük bu afaroz dönemi tam bir çileydi. Kimse Üvendire Veis'in varlığıyla ilgilenmiyor. Vakti geldikçe önüne azıcık yemek ve dolu bir ibrik geliyor. Bütün günü ya namaz kılarak ya iç hesaplaşmaları yahut dua ederek geçiyordu. Daha birkaç gün evvel zindan arkasındaki evinde Anuş'un yanında ona birisi sus deseydi yatağın sıyrılır, burada oturacaksın ve yalnızca tuvalet için o da izin isteyerek ayrılabileceksin emri verseydi raconu bozmuş, Külhan Beyliğin şanına leke sürmüş olurdu ki sonuç cinayete kadar giderdi. Ama o burada, bu aşk ortamında kendisini susmuş ve oturmuş buldu. Burada hayatın daha alt perdeden ve çok yavaş ilerlediğini gözlemledim ben. Belki de Veis'in yıllardır aradığı huzurun burada olabileceğini düşünmüştüm. İnsanlar var ile yok arasında yaşıyorlardı. Sessiz, huzurlu, gülümser, memnun ve razı. Bedenen var idiler de nefisleri mi başka yerdeydi, yoksa nefisleri hiç mi yoktu? Kestirmek zordu. Mutfakta en neşeli geçen zamanlar, arada sırada mutrip heyetini idare eden Kudümzen başı ile Neyzen başı dedelerin gelip canlara ayin-i şerif ve mukabele meşkleri yaptırdıkları meclislerdi. Ve beyisin bildiği çilingir sofralarına nispetle bunlar muhallebi çocuğu beslemek kadar masum görünüyordu. 18. günde muhibliği hak etmiş olan bey ise şeyhin tekbirlediği bir sikke giydirildi ve kendisine seyr-i süluku öğretecek bir dede tayin olundu. İleride sema çıkaracak, yeteneğine göre ne üflemeyi veya mesnevi okumayı öğrenecek, ardından 40 gün süren çileye soyunarak dedelerden biri olacak, matbah-ı şerifte hizmet görecek, 18 derviş hücresinden birisine yerleşecek, sabah namazından sonraki ismi celal zikrine katılarak her bir yumurta büyüklüğündeki 1001 taneli tesbihe yapışabilecekti. Varlığın özü aşktır demişti dede ilk derste ve ben hücrelerimin genişlediğini, daha çok genişlediğini ve dünyaya sığmadığını hissettim. Bu dede mecazi aşkın ilahi boyutundan bahsedecek diye bütün dikkatimi onun sözlerine verdim. Ruhlarımız kainatta var olan her şey gibi mutlak varlık olan Tanrı'dan çıkıp en sonunda yine ona varır diyordu. Sonra devam etti. Tanrı bilgisiyle zuhur edince önce bir nur yarattı ve ona Muhammed ol dedi. Bu yaratılan ilk akıl idi ve yaratılan her şeyin özünü teşkil etti. Nur, bu hitap karşısında aşk ile terleyip Allah'tan başka ilah yoktur diye gerçek sevgiliyi ululadı. Bütün güzelliklerin kaynağı ve mutlak güzel olan sevgili, bu güzel söze Muhammed onun elçisidir iltifatında bulundu. Sonra ruhlarımız yaratıldı ve bir araya toplanıp soruldu. Elestü bi rabbiküm, bu ben sizin Rabbiniz değil miyim demekti ve ruhlar hep bir ağızdan kalu bela yani evet sen bizim Rabbimizsin dediler. Ruhlarımız böylece söz verince o güzellik karşısında sarhoş olup daldılar. Sonra o nurdan Allah'ın tecellisi olarak galaksiler ve kainat yaratıldı. 9 kat gök ve içindeki gezegenler ile yıldızlar hep bir dönüş ile var oldular. Birbirini çevreleyen veya kovalayan bu dönüşü anlamak için bizim tekkedeki dervişlerin dönüşlerini izlemen yeterlidir. Dede sözlerinin burasında eliyle dönüş işareti yaparak taze kokusu odaya yayılan kahvenin fincanını çevirip kulpunu tuttu. O sırada ben içinde taşıdığım sırrı BC'nin ideallerini ve boğam ile dedenin bu anlattıklarının örtüşen kısımlarını düşünerek acaba demiştim çoktandır uzak kaldığım BC ile karşılaşacağımın ilk işareti mi bu? Neyse ki dede bu bahsi çabuk geçti. Sonra Allah evrenin içini 4 ana öge ile süsledi. Bunlar toprak, hava, su ve ateştir. Bu 4 anadan 3 çocuk doğdu. Ağaç ve sebze gibi bitkiler, mineral ve maden gibi cansızlar ve hareket yeteneği verilmiş hayvanlar. Hayvanların yalnızca bir bölümüne akıl verildi ve onlara insan denildi. İşte ana rahmine düşen her insanda 9 kat gökten süzülüp gelen bu ögeler mevcuttur. Varlık aleminin yer aldığı milyarlarca galaksiler içindeki milyarlarca yıldızdan biri olarak bu küçücük dünyamızda milyarlarca zamanların, milyarlarca insanlarından her biri toprak, hava, su ve ateşin yardımıyla oluşturduğumuz bitkisel, hayvansal veya madensel gıdalardan beslenip bir anne ile babanın bellerinden cenin olarak şekil bulur. Bu bizim Tanrı'dan koparak kademe kademe beşeriyete bürünmemizdir ve cenin 3 aylık olunca ezel bezmindeki güzellik ile kendilerinden geçmiş olan ruhlarımız uyandırılarak sevgililerine kavuşmak ve o gün Rab Teala'ya verdikleri sözlerinde durup durmadıkları sıralmak üzere bedene üflenir. İnsanın Tanrı'dan en uzak olduğu an işte bu doğum anıdır. Kur'an'ın ifadesiyle yaratılmışların en şereflisi olan insanın en aşağı derecede bulunduğu dönemdir. Ergenlik çağına gelen her insanın bu uzak mesafeyi yeniden ve yine kademe kademe tersine doğru tırmanması için her sufi öğretisi ayrı bir mistik düşünce geliştirmiş, değişik yollar bulmaya çalışmıştır. Peygamberlerden filozoflara, Budizm'den tasavvufa varasıya kadar, Batlamyus'un da, Aristo'nun da, Gautama Buda'nın da, Geylani ile Anadolu'lu Mevlana'mızın da aradığı hep işte o yegane sevgilidir. Tekemizdeki her şey bu geri yolculuğun nasıl daha kolay yapılabileceği üzerine kurallara bağlanmıştır. Bunun ilk aşaması nefsi öldürmektir. 18 gündür beklediğin saka postu bunun ilk örneğiydi. Şimdi bilgilenerek ilerleyecek ve çilehanede nefsini tamamen öldürdüğün gün gerçek sevgili yolunda ilk adımını atacaksın. Çünkü sevgiliye aşk ile, gönül ile ulaşılır. Nefis ise aklı ve dünyayı ister. Aklı terk etmedikten sonra gönül yolculuğu nasıl olası değilse, nefsi öldürmeden de ruhun arınması ve yücelmesi olası değildir. Ölmek gerekir ki hayat bulalım. Nefsi öldürelim ki sevgilide yaşayalım ve bunun içinde sevgiliden uzaklaştıran her şeyi terk edelim. Bu da derece derece olur. Yıllar geçer, aşk ile mest olmayınca bu yol yürünmez. Aşk ile mest ol da sonra ister Mansur gibi ben Allah'ım diye haykır, ister Nesimi gibi cübbemin altında Allah'tan başkası yoktur de, fark etmez. Dede heyecanla anlatıyor, Üvendire Veys şaşkın ve hayran dinliyordu. Onun her cümlesinin ruhunda fırtınalar estirdiğine şüphe yoktu. Bu kallaş ve ayyaş adamı bu kadar munis ve boyun eğmiş olarak görseydi, hiç şüphesiz Anuş da kendinden geçer, ayağına kapanır, kul köle olurdu. Dede sözlerini daha iyi anlatabilmiş olmak için bir örnekleme de yaptı. Bak şimdi Veys Can, hani meyhaneleri bilirsin. Oradaki meyhaneci Piri Mugan'ı, meyhane miçosunu, kadihi, şarabı, esrarı, sarhoşluğu, ayyaşlığı bilirsin ya. Bizim tekkeyi de böyle say. Galip dedi efendimizi meyhaneci, onun dudağını kadeh, o dudaktan çıkacak yüce sözleri de şarap tut. Hani meyhanedeki şarap insanı sarhoş eder ya. Veys iki eliyle dedeye susması için rica işareti yapıp sözün gerisini kendisi getirdi. Evet anladım. Burada da o aşk sözleri insanı sarhoş ediyor. Kendinden geçirtiyor. İçini önce boşaltıp sonra aşk ile dolduruyor. Aşk sarhoşluğu da kadeh mesliği de buymuş. Yaşadığın aşkları düşün diye sözü aldı dedi. Ortadaki mangalın korlarını eşelerken ve Veys'e Kastamonu'da kanlısı olduğu sevgilisini hatırlatarak önce yüreğini sızlattı, sonra yüzündeki acıyı hissetmişçesine alelacele kurdu cümlelerini. Sevgilin Allah'ın güzelliğinden yalnızca bir zerre taşıyordu. Şimdi o zerrenin özüne ulaşma yolculuğu başlayacak. Damla denize karışıp sevgide kendini bulacak, aslına döneceksin. Bedenimiz topraktan geldi, toprağa gidecek. Ruhumuzsa Allah'tan geldi, yine ona dönecek. Bu yolculukta seni aldatacak tuzaklar konulmuştur. Seni sınayacak geçici aşklar da. Eflatun-ı İlahi diye bir dehri filozof bunu ide düşüncesiyle açıklamıştı. Varlığın gerçeği yerine gölgesiyle uğraşma yani. Gerçek aşık aklıyla değil, gönlüyle bu yolculuğu tamamlayabilir çünkü. Aklın yalnızca bir araçtır. Onu nefsinin mi yoksa gönlünün mü emrine vereceğin sana kalmış. İster masivaya ister Allah'a ver. Birinde tuzaklar seni hep yoklayacak, diğerinde yolun hep açılacak. Dünyaya aldanma, süsüne kapılma. Dünya insanın gölgesi gibidir. Ona sırtını dönersen peşinden gelir de peşine düşersen hep önünden kaçar. Ne yalan söyleyeyim, dedenin anlattıklarından ben de çok etkilenmiştim. Veys'in ise kafası iyiden iyiye karışmıştı. Efendim Fuzuli bunları biliyordu şüphesiz. Ama benim aşkımı beşer ile Tanrı arasında bir yerde platonik düşünceyle yazmıştı. Leyla ile çölde karşılaştığımız zaman onu reddeden içindeki duygunun nedenini bir türlü anlamamıştım. Bunca zamandır hep pişman olduğum bu reddedilişte Efendim Fuzuli'nin insanlara ne anlatmak istediğini bir türlü keşfedememiştim. Şimdi kavradım. Evet, benim için o dönemde Leyla ile bütünleşmek ve ikimizi tek bedende hissetmek biraz da Mevla ile bütünleşmek demekti. Leyla karşıma geçip bütün güzelliğiyle aklımı yağmaya verdiği zaman ''Ger ben ben isem nesin sen ey yar, ger sen sen isen neyim beni zar'' diye söyletmiş ve beni dünya tuzaklarından korumuştu. Efendim benim aşkımı en ulvi biçimde saklayarak anılmamı, dillere destan olmamı sağlamıştı. Efendim meğer o vakit gerçeği bulmuştu. Bulmuştu da bunu bana söyletmiş, kaderini bana yaşatmıştı. Kalu belada başlayan macerayı bunca bela ile devam ettirerek arınmamı istemişti. Kendi adına arınmak için. Demek bunca yıldır kirli madilere düşen yolum bu sınanma içindi diyerek yakalamaya çalıştım gerçeği. Ben bunca zamandır Leyla'mı arayıp dururken acaba hep Mevla'yı mı aramaktaydım? Ne ağır bir sual bu, ne dayanılmaz bir yük. Bütün varlığımı ve bütün zamanlarımı gözden geçirip kendimi incelemem gerekiyor ve ben şimdi kendimden ve aşkımdan da tereddüt etmedeyim. Bütün gün ve gecelerimi Leyla ile Mevla arasında gelgitlerle geçirir oldum. Galata'nın Lodos'a açık alnında rüzgarların kündekari cumbalarda kırılarak çıkardığı sesi dinlerken hayatın gerçekliğini sorgulamaya başladım. İnsanlığın kaderini Babil bilgelerinin sırları mı belirleyecekti yoksa bu dervişin anlattığı aşk mı? Bilgeler akıllarını ortaya koymuşlardı. Bu garip derviş gönül diyordu. Bu dayanılmaz çatışma belki de sufilerle filozofların asırlar süren zihin mesailerinde binlerce aklı çılgına çevirmiş, binlerce gönle gerçeğin ilhamını vermişti. Kendimi anlamını yitirmiş bir cümle, çağı geçmiş bir nazım gibi hissettim. Bilgelerin binlerce yılı aşıp gelen sırlarını taşımak mı daha huzur vericiydi yoksa bu dervişin söylediklerini yaşamak mı karar veremiyordum. Yahut bunca zaman BC'nin sırrıyla övünmek yerine aşkımı yüceltecek gönül yolculuklarını yapsaydım daha mı mutlu olurdum? Biri dışa doğru, diğeri içe doğru iki yol ayrıldı önümde. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış gibi bir his geçti içimden. Übendi Reveiz, hayatını değiştiren ruhsal rüşte ermiş olmanın sembolünü, Mevlevi külahını başına giymenin anısına beni Şeyh Galip dediye sunduğunda ruhum hiçbir vakit hissetmediğim kadar yorgundu. Belki yorgunluk değil, sarhoşluktu bu. Bütün benliğimi kaplayan bir sarhoşluk. Efendim Fuzuli'den bu yana ilk defa kendimi huzur duyacağım bir mekanda hissediyordum. Üstelik onun adı da sık sık anılıyordu bu çatının altında. Şiirlerinden pek çoğu buradaki dedelerin dillerinde dolaşıyordu. O halde beni de anlayacaklar, belki gönlümden geçenleri okuyacaklar, Leyla ile olan maceramı anarak ağlayacaklar diye Galip dedenin eline son olurken kendimi bahtiyar hissettim. Buna sunulmak değil de kapılanmak demek belki daha doğru olacaktır bu yüzden. Galip dede kendi çağının şiir anlayışı üzerinde etkisini iyiden iyiye arttıran Hint üslubunun en büyük temsilcisi sayılıyor. Herkes onun şiirini hürmetle okuyor. Müzisyenler bestelerini onun dizelerinde ahenge bağlıyor. Meclislerde kudüm ve ney onun manzumelerini seslendiriyor. Nakkaşlar ilhamlarını onun beyitlerindeki hayallerinden damıtıp kağıtlara işliyorlardı. Zengin bir hayal gücüyle anlattığı ilahi aşk tam da Übendi Reveiz'e anlatılan gibi muhteşemdi. Efendim Fuzuli kadar coşkun bir lirizm vardı dizelerinde. Yoğun tasavvuf görüşlerini anlatırken bile çağrışımlarının sarmaşık kollarıyla kucaklayıveriyordu okuyanları. Efendim Fuzuli şiirini aşk için yazıyor, aşıkı değil bizzat aşkı anlatıyor. Kitaplarında aşka aşık bir şairi yaşatıyordu. Galip dede ise bir misyon sahibiydi ve şiirini ideallerinin emrine vermiş, tıpkı sikkesini giymekle övündüğü Mevlana gibi durmadan söylüyordu. Birinde amaç olan diğerinde araç idi ve onun araç olarak terennüm ettiği şiirler kim bilir kaç yüzyıl daha güzeli söylenemeyen beyitler arasında gidecekti. Osmanlı şiirinin tasavvufa bakan yüzünü şimdi o resmediyor, kendi açtığı hazineyi yine kendi tüketiyordu. Kendisinden birkaç yaş büyük olan sevgili arkadaşı Esrar ile sohbetlerinden, Sütlüce'de oturan dostu Yusuf Sineçak ile halvetlerinden sonra yazdığı şiirlerin daha bir anlam hazinesi olduğunu bilmeyen yoktu. Okuyanları bir uçurumun kıyısına getirip orada gözlerini bağlayarak bırakıverir gibi. Dönmek mi, atlamak mı? Atlayınca düşmek mi, kanatlanıp geçmek mi? Beni eline ilk aldığında Esrar ile diz dize oturmuşlar, onun İtalyanca ve Latince kitaplardan okuduğu Yunan tarihini konuşuyorlardı. Sözlerine bakarak BC'ye yaklaştığımı hissettim diyebilirim. Ama olsundu. BC böyle bir aşk ile yakın ise ona feda olmak düşerdi bana. Ama yazık ki eline sunulduğum bu zarif adam bir müddet ne olduğumu merak edip kapağımı açmadı bile. Devletin tükendiğinden, birbiri ardınca gelen savaşlar ve yenilgilerin yarattığı moral çöküntüsünden, iç isyanlar ve ekonomik sıkıntılardan, Selim-i Salis'in geçen yıl yürürlüğe koyduğu İrad-ı Cedid adlı yeni vergi sisteminden, Moskov ile yakında patlak veren harpten ve askerin durumundan, Nizam-ı Cedid adıyla yeni kurulmak istenen ordunun problemleri çözmede işe yarayıp yaramayacağından, Hatice Sultan'ın modaya uyarak israf harcamaları yaptığından, Sadrazam'ın haremindeki kavgadan, Hikmet üslubunda Urfalı Nabi'nin şiirdeki etkisini silecek bir şair daha çıkmadığından, Mevlevi hanelerin bakımsızlığından, yeni açılan Bevri Hümayun ve Bahri Hümayun mühendislik fakültelerindeki Fransız ve İngiliz hocaların öğrencilere dinsizlik aşıladıklarından, Yeniçeri'nin şehir eşkıyasına döndüğünden, ahlakın bozulduğundan ve daha pek çok gündelik dertlerden uzun uzun bahsettiler. Meğer ben sur dibi batakhanelerini dolaşırken İstanbul'da neler olmuş da Osmanlı ülkesi ne hale gelmiş. Acıtıp. Meşkhaneden ney ve kudüm sesleri gelmeye başladığında konuyu değiştirmek için Galip dede yün çiltenin üzerinde eski hatıralara dalmış olan beyni eline aldı. Bir müddet cildimi inceledi, yıpranan şemsem üzerinde parmaklarını dolaştırdı ve dedem dedi Esrar'a, kitaba hürmet de kalktı artık. Şu cildin saray işi olduğu asaletinden belli ama bir saraylıya bunca eski püskü elbise yakışır, beyiz gibi bir eski külhan oğlanına reva görülür mü? İnsanımızın gitgide yozlaştığını bundan bile anlayabilirsin. Esrar gözlerini üzerime dikerek, nedir o şeyhim diye sorduğunda sınava girmiş medrese mollası gibi tedirgin hissettim kendimi. Pamuk şeyhin kapağımı açıp da benim hakkımdaki söyleyeceği ilk fikirlerini duymamak geçti içimden. Ya beni beğenmezse diye korktum birden. Bereket versin o böyle yapmadı. Önce önemsiz bir kitapmışım gibi iç kapağıma, ebrularıma, tesibime ve kağıdımın ahirine baktı. Her yeni açtığı sayfamda bir kez daha hayrete düşüp sonraki sayfanın heyecanını duymaya başlaması için birkaç dakika yetmişti. Beyitlerimden bazılarını ve nakışlarımı gözden geçirdi bir müddet ve ''Bir hazine bu esrar, bir hazine!'' diye yerinden sıçradı. O an varlığıma şükrettim. Efendim Fuzuli ile gurur duydum diyebilirim. ''Viranelerde hazine çok olur şeyhim'' cevabını verdi Esrar. ''Üvendire veisin eski hayatını kastederek.'' Şeyh dairesinde üçümüzden başkası yoktu ve biz saatlerin nasıl geçtiğini, meşkhanedeki musakinin ne zaman kesildiğini, Galata Mevlevi hanesindeki muhibbanın ne zaman istirahate geçip el ayak çekildiğini, mangaldaki korların ne vakit kömüre döndüğünü ve kar yağışının şiddetini ne zaman arttırmaya başladığını hiç bilemedik. Sabah namazı için tekkenin kandilleri yanmaya başladığında o kadar güzel sözler, hikayem arasına dökülen onca gözyaşları, benim ve Efendim Fuzuli'nin tavırlarımıza ilişkin hayranlık dolu cümleler ve okunan onca dualardan zihnim duracak gibiydi. Yüzyılları aşıp gelen ömrümde hiç bu kadar kendimle gurur duymamıştım. Efendim Fuzuli'nin ''Padişah gibi bir kul, muhteşem bir köleyim'' dizesini o gece hissederek yaşadım. Üzerimde, alnımda ve bedenimin her yerinde bu iki hak adamının ellerinin sıcaklığıyla odada yalnız kaldığımda müezzin Hüseyinî usul bir temcit okuyordu ve ben bütün gece boyunca duyduklarımdan bazılarını zihnime nakşetmek için hatırlamaya çalıştımsa da zirvelerde pek az şeyin hatırlanabildiğini anladım. Benim, demişti Galip Dede daha ilk akşamda o ilk heyecan ile, kıskandığım en muhteşem mesnevidir bu. Bakma sen yazmakta olduğum Hüsnü Aşkı Nabi'nin Hayrabad'ına inat kaleme aldığıma ısrar. Ben asıl bu kitabı aşabilmeyi istiyorum. Bu kitabı aşabilmeyi. Yüreğimdeki ya başaramazsam korkusu içimi parçalıyor her gece ve ben belki Fuzuli Üstad'ın dizelerine yenik düşerim diye bu gizli hevesimi hiç dillendirmiyorum. Hüsnü Aşk ile bu kitabı yan yana getirmiyorum. Bu kitap ki baştan sona elemi anlatır ve elem biraz da İslam şiir medeniyetinin zirvesidir. Bu öyküyü yazmayı pek çok şair denemiştir ama pek azı Üstad Fuzuli kadar güzel yazmayı başarabilmiştir. Ben eğer elem yazmaya kalkışsaydım belki de o Türkmen kocasını geçebilme kıskançlığı beni yolumdan alıkoyardı. Bu yüzden mesnevimi yeni bir konuda hiç kimsenin bugüne kadar düşünmediği bir öykü içinde vermeye çalışıyorum. Hüsnü aşk hiç olmazsa konu yönünden elemin gölgesinde kalmayacak. Aman efendim diye sözünü kesti Esrar. Hüsnü aşkın bazı beyitleri var ki elem yazanlardan hiçbiri bu derece ince hayallere erişememiştir. Kendinize haksızlık buyurmayınız. Hele o sevgi oğulları oymağını anlattığınız bölüm, hele o aşkın mumdan gemilerle ateş denizlerinden geçtiği bahis, hele o kalp ülkesinin girift aşk söylemleri, yok yok, siz bu konuda bir çığır açtınız ki evvel gelenlerin ruhları sizi kıskanacaklar. Siz aşkı sembollerle kuşattınız, alegoriyle süslediniz. Onlarsa aşkı çıplak duygularıyla anlamaya çalıştılar ve aşkları ölçüsünde anlatabildiler. Fuzuli duygu çağlayanıydı, Nabi hikmetle söylüyordu ama siz hissediyorsunuz dedem, siz yaşıyorsunuz. Şairin güzeli ve güzelliği nerede ve nasıl gördüğü önemlidir. Baki onu İstanbul'da, Fuzuli hayalinde, Nedim sokakta, Nabi de düşüncenin giriftliği içinde görmüştü. Siz onu kalbinizde buldunuz ve bir şulesi var ki şem-i canın, fanosuna sığmaz asumanın diyebildiniz. Kendinize haksızlık etmeyiniz. Hem siz henüz 30'una yaklaşırken Fuzuli el-emi yazdığında 55'ini, Nabi de Hayrabad'ı kaleme aldığında 60'ını geçmişlerdi. Daha siz ne büyük kitaplar yazacak, ne muhteşem söz gerdanlıkları dizeceksiniz. O sırada içimden inşallah dediğimi hatırlıyorum. Bir arada Galip Dede, esrarım demişti ilk sayfalarımı göstererek. Beyitlerin kenarlarındaki şu rakama benzeyen işaretler de ne? Ve bilmem şeyhim, galiba birisi bizim bilmediğimiz bir yazıyla numaralandırmış. Bunu ancak bizim halet bilir. Gelince ona soralım. Ertesi gün Galata Mevlevi Hanesi kuşluk istirahatinden yangın var nidalarıyla uyandı. Gerçi bu sene İstanbulluların duyduğu en tanıdık ses tulumbacıların ve çocukların bu çığlıkları olmuş. Birer ay arayla Balat, Samatya ve Hasköy yangınları yaşanmıştı ama bu sefer alevler bütün İstanbul'un eteklerini de tutuşturmuştu. Balat yangınından rastlıklı Anuş'un bohçesinde tesadüfen kurtulmuştum. Bilmiyorum kaçıncı sahibime satılmak üzere akşamdan beni yanına almış, kaçarken bohçesinde tesadüfen götürmüştü. Yangın bu defa Cibali'de başlamıştı. Manav Kirkor Efendi'nin rakı şişesini fondiplediği sırada mangal devrilip yorgan alev alınca ne yapacağını şaşırmış, hanımı da kundaktaki bebeği dışarıya çıkarayım derken alevler yayılmış, çamuru dökülmüş ahşap duvarlar birkaç dakika içerisinde çıralar gibi tutuşmuştu. Haliç'in iki yanında gayrimüslimler çoğunlukta olduğundan ve onların evleri de bitişik nizam yapıldığından Ateş kısa sürede komşu saçakları yalamaya başlamış. Esen Poyraz'ın etkisiyle de bir anda Haliç'in İstanbul yamaçları bütün bütün ateş denizine dönüvermişti. Galata'dan alevlerin seyrini kolayca takip edebiliyor, neredeyse semt halkının çalıklarını duyuyorduk. Rengarenk dumanlar gökyüzünü bir eleğim sağma gibi kuşatmış, şehrin gürül gürül akan suları bile buharlaşmaya başlamıştı. Gökyüzünün tutuşabileceğini o gün ibretle gördük. Alevlerin boyu şehrin dikili taşlarından ve kulelerinden yükseklere çıkıyordu. Bütün gün alevler gittikçe büyüdü ve gece de yıldızların yerini kıvılcımlar aldı. Ertesi gün ve daha ertesi gün İstanbul'da nice ateş yanaklı dilberler, nice aşk ateşine tutuşan aşıklar, kimi genç, kimi yiğit, alevler arasında yığın yığın can verdiler. Üçüncü gün Haliç yamaçlarından Yedikule'ye, Koca Mustafa Paşa'dan Bayezid'e, Topkapısı'ndan Silivri Kapısı'na kadar bütün şehir kül oldu ve kurşun alemliğe erimiş kubbe ve minarelerden gayrı ev ve mesken adına hiçbir şey kalmadı. Bilenler İstanbul'un Bizans'tan bu yana tarihinde hiç böyle yanmadığını söylüyorlarmış. O günden sonra Galip Dede hep ateşten bahsetti. Şiirlerini ateşte yaktı. Beyitleri arasında ateş ile bağıntılı öyle sözcükler, öyle hayaller, öyle duygular yer etti ki dıştan bakan, bu adam baştan ayağa ateş kesilmiş yanıyor derdi. Aşkın ateşiydi bu. Aşkın ateşte yanışı ve yakılışıydı. Hüsnü Aşk Mesnevisi'ni tamamladığında İstanbul yangınlarının sırf bu kitaba konu olmak için bu kadar sıklıkla çıktığını düşünmeden edemedim. Sevgi Oğulları Oymağı'nın üzerine ateşler bu yüzden yağdı. Oradaki insanlar bu yüzden güneşi giysi diye giyinip, su diye ateş yalımlarını içtiler, kıvılcım tanelerini ekip paramparça kalpler biçtiler. Bu yangından sonra Galata'daki günlerin bir ateş boyutunda geçmeye başladı. Leyla'mın aşk ateşiyle Mevla'nın aşk ateşi birbiriyle kucaklaştı. Mutfaktaki ateş nasıl dervişlerin nefislerini yakıp ruhlarını temizliyorsa, semahanedeki ateş de yarım yüzyılı aşkın zamandır üzerime sinen şehrin kirinden beni arıttı. Hatta Üvendere Veys'in ilk defa sema çıkardığı gün onun kirlerini de yaktı, yok etti. Yanan ile yakılanın da, yandıran ile yakanın da hep bir olduğunu o gün fark ettim. Herkes kendi kaderini yalnız başına yaşıyordu ve ömür bir yanıştan ibaretti. Değil mi ki ezel gününde bütün aşıklar evet cevabını bela diyerek dillendirmişlerdi? Şimdi elbette belalar ile sınanacak, aşklarını bir gömlek daha yükseltebilmek için kalplerini kor alevlerde yakacaklardı. Birkaç yıl sonra bu ateş, Efendim Fuzuli'ye gönül gönüle benzeyen Galip Dede'nin hayat çizgisini de tutuşturacaktı. Henüz Galata'da devran güzel devran idi. Ve o ateş benim de yandırılmama kapı araladı. Dizelerim kor alevden gözyaşlarıyla ıslandı. Dergâhta her dervişin tekil sevda nöbetlerine şahit oldukça içimde Leyla'nın aşkı yeniden tutuştu. Yeniden yandırıldım. Leyla! Bilmelisin ki bu tekkede benim bütün yangınlarım senden idi ve onları söndürmeye gözlerim durmadan su akıttı. Sana varacak yolculuklarda aşkını yüklediğim mumdan gemilerim ateş denizlerine çakılıp kaldıkça durmadan ağladım, eridim. Can ipliğim yandı. Başımdaki alevler kenti tutuşturmaya hep yeniden yangınlar çıkardı. Leyla! Sayfa 345. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Söyleyen La Edri. Manası, geçimsizliği yüzünden ne kendi rahat eyledi, ne de halka huzur verdi. Cihandan yıkılıp gitti sonunda. Şimdi öte dünyadakiler dayansın, dayanabilirlerse. Bölüm 27. Bu dünyanın devrimlerle tanıştığı ve sayfalarımın birbirine karıştığıdır. Aşkı bilen biri için yedi gerçek sır vardır demiş Rikâb-ı Hümayun Ketudası Mehmet Raşit Efendi son nefesini verirken ve eklemişti. Kim bu yedi sırra sahip olursa dünyaya hakim olur. Sen o aşkı elemde ara evlat. Derya tercümanı Kalimaki Efendi sana gerisini anlatacaktır. Musevi hekim Kalimaki Efendi'yi gördükten sonra hayatının değiştiğini söylüyor Mehmet Said Efendi. O günlerde konağın mühürdar yamağı olarak çalışmakta ve bazı bazı yazdığı şiirlerde Halet mahlasını kullanmaktaymış. Daha sonra herkesin adını unutup Halet Efendi diye çağırdı. Bu yakışıklı, güzel giyinmeyi seven, güzel konuşup düzgün yazabilen, okumaya susamış genç adam da bugün 40 yaşlarının bütün olgunluğu ile tam bir Osmanlı entelektüeli olarak Sultan 3. Selim'in elçisi sıfatıyla Paris'e gidiyoruz. Elçilik görevlilerinden oluşan kafilemizi Fransa'nın İstanbul Maslahat Güzarı'nın katiplerinden Valentin Efendi refakat ediyor. ile 72 gün süren bu yolculukta ben farklı bir coğrafya ve Osmanlı ülkesindekinden daha mamur iller gördüm. Vaktiyle Roma'ya yaptığım seyahatten ayrı bir şeydi bu. Meğer Galata'daki mutlu zamanları takip eden 15 yıl içerisinde dünyayı saran devrimler buralarda farklı bir hayat anlayışı getirmiş. Her şey değişik başkalaşmış. Hayatın akışı birdenbire hız kazanmış. Evliya Çelebi ile çıktığımız yolculuktan sonra gittiğim kuzey illerinden farklı olarak Orta Çağ yönetim biçimlerinin ve derebeylik düzeninin değiştiği Batı Avrupa topraklarının insanlık tarihinin eksenine yerleşmekte olduğunu görebiliyorum burada. Amerika, İrlanda ve İngiltere'deki halk hareketleri ve devrimler Avusturya Flemenkinde, Cenevre'de, Polonya ve Belçika'da, Almanya ve İtalya'da halkın yönetime karşı hoşnutsuzluğunu doğurmuş ama hepsinden daha güçlü olarak da Fransa'da Bastille hapishanesinin yıkılması ve ardından Kral 16. Louis ile Kraliçe Maria Antoinette'in giyotine gönderilmesiyle doruk noktasına varmıştı. Devletin ve kilisenin otoritesine karşı aklın kudretini, ilerlemeyi ve insan haklarını savunan Fransız devrimi başarılı olunca monarşinin sembolü gibi görülen krallık Versailles'den Tuileries'e taşınıp kraliyet ailesi Paris'in içinde oturmaya zorlanarak Louvre'da gizli bir göz hapsine alınmıştı.